Ayrım 22. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 235. 8. gün. İntikam üzerine. Dekameron'un 8. günü başlamıştı. Kadınlar çocuklarını emzirdikten ve kahvaltılarını ettikten sonra Valentina hostese dönerek "Beni dinle Albina," dedi. "Evvelki gün sana tecavüz eden sadisten ve aklı başında bir kıza kimsenin tecavüz etmeyeceğini söyleyen generalden intikamını aldığını ifade etmiştin. Bu akşam bize bunu nasıl başardığını anlatır mısın?" diye sordu. "Tabii Valya, ama herkesin intikam üzerine bir öykü anlatması şartıyla olur bu ancak." "Tabii, zaten öyle kararlaştırılmıştı değil mi?" diye etrafına soran gözlerle baktı Valentina ve herkes de kabul ettiğini bildirdi. Birinci öykü. Biyolog Larissa, ortak bir evde geçen inanılması güç bir olayı anlatıyor. Leningrad'daki ortak bir evde yaşlı bir kadıncağızın ölümüyle 10 metrekarelik bir oda boşalınca kiracılar arasında derhal büyük bir mücadele başlamıştı. Herkes daracık yerlerde yaşıyordu. Biri uzun süreden beri bekleme sırasında olduğu için bu odacık üzerinde hakkı olduğunu iddia ediyor ve bu odayı kendine almakla daracık oturma yerini birazcık olsun düzelteceğini umuyordu. Diğer biri başka bir yerlerde ufacık bir odacıkta kalan karısıyla nihayet birlikte yaşayabilme umuduyla bu odayı istiyordu. Ve bir üçüncü ile bir dördüncü de kendilerine göre haklı nedenler öne sürüyorlardı. Ama evin idarecileri eski kiracılardan hangisinin daha sıkışık durumda olduğuna bir türlü karar veremediğinden olacak odayı yeni bir kiracıya vermekle bu işten kurtulacaklarını sandılar. Eski kiracıların genç bir mühendis olan yeni kiracıya ne gibi hisler besleyeceklerini tahmin edersiniz. İlk andan itibaren diğerlerinin hasetlerinin odak noktası oldu zavallı. Mutfakta olsun, ortak oturma odasında olsun, nerede görürlerse görsünler, bütün kötü niyetleriyle zavallıya eziyet ediyorlardı. Bir arkadaşı onu ziyarete gelse, hemen bölüm şefine şikayet edip yeni kiracıya alkoliklerin ve uyuşturucu bağımlılığı olanların gelip gittiğini iddia ediyorlardı. Hele gelen bir dişi ise hemen onu kirli bir hayat yaşamakla suçluyorlardı. Önceleri genç adam kendini savunmaya ve bu kötü ilişkiyi olumlu ve bilinçli konuşmalarla halletmeye gayret etti. Ama böyle yapmakla sadece yanan ateşi körüklemiş oldu. Sonunda bundan da vazgeçerek sümüklü böcek gibi kendi kabuğuna çekildi ve kendi odasının dışına çıkmaktan kaçınır oldu. Komşularının tüm provokasyonlarını susarak karşıladı. Bir gün bomba gibi bir haber patladı. Sokakta süper modern bir bina inşa edilecek, bu yeni binaya yer açılması için de bazı eski evler yıkılacaktı. Bahsettiğim insanların evlerinin bulunduğu bina da yıkılacaklar listesindeydi. Bütün kiracıların başına beklenmedik bir talih kuşu konmuştu. Şehrin diğer semtlerinde kısmen yeni odalara, hatta kısmen de müstakil katlara yerleştirileceklerdi. Genel sevinç artık sınır tanımaz hale gelmişti. Daha iyi evlerde oturma umudu bütün kiracıları iyi insanlar haline dönüştürüverdi. O güne kadarki berbat yerleşim şartları nedeniyle kaybolup giden vicdanları yeniden yerine geldi ve birbirlerine şöyle söylediler: "Bunca yıldır birlikte yaşadık. Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. İyi ve kötü anılarımız var birlikte ama yeni kiracımız. Ya onun burada iyi anıları var mı acaba? Gerçekten hayatı ona çok zorlaştırdık. Halbuki o kadar aklı başında, akıllı ve sakin bir insan ki. Her zaman o kadar da kibar. Ve birlikte çay içip pasta yiyerek bir akşam geçirmeye ve mühendisten özür dilemeye karar verdiler. Son akşam onu da ortak mutfaklarına davet ettiler. Çekingen bir halde geldi ve korkak bir şekilde onlara veda için kendisine ne gibi bir kötülük hazırladıklarını sordu. Ama büyük bir sürprizle karşılaştı ve şu konuşmayı duydu: "Sevgili komşumuz, size karşı o kadar kötü davrandığımız için bütün kalbimizde üzgünüz ve sizden bizi bağışlamanızı rica etmeden buradan gitmek istemedik. Lütfen bizi affedin ve her şeyi unutun. Şimdi hep beraber bir bardak çay içmek ve barışmak istiyoruz." Gözleri yaşlarla dolu olan mühendis onlara baka kaldı. Sonra gözlüklerini çıkardı, gözlerini mendiliyle kuruladı ve konuştu. "Sizleri memnuniyetle affediyorum sevgili arkadaşlarım. Ama sizlerle beraber çay içemem. Şimdi size bunun nedenini izah edeceğim. Sizin bu evden atmak için Bana karşı sürdürdüğünüz o amansız savaş sırasında ben hep sessiz kalmayı yeğledim ve sabırla her şeye katlandım. Ama belki benim büyük çaydanlıkla ara sıra mutfağa gelip gittiğimi fark etmişsinizdir. Aslında kendi çayımı ben odamdaki elektrikli ısıtıcıda pişirdim hep. Burada mutfakta duran çaydanlığa ise yalnızca işedim. Ve mutfakta kimseler olmadığı sırada bu çaydanlığın içindekilerini sizin çaydanlıklarınıza bölüştürdüm. Bu nedenle sizinle çay içemem. Ve gördüğünüz gibi de benim sizlerden özür dilemem için de bir nedenim var. Bütün kadınlar bu kurnaz adamın bu oyununa çok güldüler. Ortak evlerde böylesine savaşlar olağandı, günlük programdaydı. Bazen taraflar aralarında anlaşırlardı, bazen ise kavga büyür ve sonunda mahkemelik olurlardı. İkinci öykü. Serseri Sina yine kampta geçirdiği günlere dayanarak katilleri gözlerinden tanıyabileceğini ileri sürüyor ve sonra da yaşlı bir kadının oğlundan intikam almak için nasıl korkunç bir cinayet işlediğini anlatıyor. Bizim kampta birçok katil vardı. Bazıları kendilerini savunurken kocalarını öldürmüşlerdi. Çünkü kocalarından dayak yiyorlardı ve kendilerini korumak için onlara karşılık vermişlerdi. Bazıları da fakirlikten yeni doğan bebeklerini öldürmüşlerdi. Diğerleri ise kıskançlık ve intikam nedeniyle katil olmuşlardı. Ve ben ne keşfettim biliyor musunuz kızlar? Bir katili insan gözünden tanır. Hepsinin çok ilginç beyaz gözleri vardır. Hayır, çocuklarda ya da merhametli insanlarda rastlanan o aydınlık gözlerden değil. Bembeyaz gözlerdir bunlar. Hatta koyu renk gözlülerin bile gözlerinde beyazlıklar bulunabilir. Bu, gözlerin üzerinde bir perde gibidir. Daha da ilginç bir şey dikkatimi çekti. Eğer bir cinayet yanlışlıkla yapılmışsa, ceza kitaplarında yazıldığı gibi taammüden değilse bu peçe yoktur gözlerde. Önceleri katillerden iğrendiğim için bunun bir hayal ürünü olduğunu düşündüm. Ama gerçekten de bu böyle. Bazı insanlar felaket bir yaşam sürdürürler. Sakatlar örneğin. Kendi kendilerine bir şey yapamazlar ama yine de yaşamı severler. Bizim köyde bir savaş gazisi vardı. Elleri ve ayakları yoktu. Güneş çıktığı zaman karısı onu dışarıya, bahçeye çıkarırdı. Orada otların üzerinde yatar ve gülüşünden her şeye rağmen hayattan zevk aldığı belli olurdu. O bile yaşama bu kadar bağlıyken nasıl bir insanın canına kıyılabilir ki? Katiller benim hep merakımı çekmiştir. Kendi kendime hep sormuşumdur. Acaba bu merakım nedeniyle mi beyaz göz diye bir şey icat ettim diye. Ama sonra tanımadığım kadınların gözlerinden katil olduklarını anladığımı fark ettim. Gözlerindeki beyazlıktan tanıyordum onları. Ancak bundan emin olduktan sonra haklarında başkalarına sorular soruyor ve her seferinde de tahminim doğru çıkıyordu. Daha da başka bir şey keşfettim. Önceden hazırlanmadan birini öldüren bir kadın yaptığı işe çok üzülür. Kendi kendine eziyet eder ve adeta cezalandırılmayı bekler. Diğerleri ise niyet etmiş katillerdir. Onlar kurbanlarından nefret ederler. Onun işi iyi, şimdi toprağın altında yatıyor. Artık hiç acı da çekmiyor. Ama ben bu pis herif yüzünden burada hapislerde çürüyorum diye düşünürler. Kıskançlık nedeniyle katil olan kadınlarda bu beyaz perde yoktur. Sadece hafif koyu bir parıltı vardır gözlerinde. Ama bazen onları iyice yakından incelersen veya sinirli oldukları zaman bakarsan bu beyazlığı gayet belirgin görürsün. Onlar da pişman olan günahkarlardır ve öldürdükleri kurbanlarını iyi bir şekilde hatırlarlar. Ama intikam nedeniyle öldürenler asla affedilmeyecek olanlardır. Bu kadınlar korkunçtur. Bunların yanına bile yaklaşmamaya çok dikkat ettim. Özellikle de çok zayıf ve cılız olduğu için çekirge diye adlandırılan yaşlı bir kadına. Bu kadın sıcak su dağıtılan yerde çalışır ve sabah akşam herkese çay dağıtırdı. Az olan hapislik sürem nedeniyle bir ara bizim barakanın hizmet işlerine bakıyordum ve herkese sıcak su taşımak, yani şöyle böyle 78 kova kadar su taşımak görevlerimin arasındaydı. Tabii bu çekirge ile sorunlarım oluyordu. Onun yanına gidip ondan su almak benim için berbat bir işti. Her seferinde bir paket maçorkayı elimden çıkarmam gerekiyordu. Bir başkasını gönderip su aldırtmak için. Ve ben de çok sigara içen biriydim. Olay bana iyice pahalı gelmeye başladı. Su getirmelerine karşılık başkalarına maçorka verebilmek için bir ara sigarayı bile bıraktım. Bu kadına karşı neden böyle korkunç bir korku vardı içimde? Bir yumruk kadar ufak suratlı ve kuru kemik kalmış örümcek elli bu kadından niçin korkuyordum? Onu gördüğümde içimi bir dehşet kaplıyordu. Bunun nedeni gözleriydi. Bir bira şişesi kırığı rengindeki gözleri. Gözlerindeki beyaz ışık kalbime bir bıçak gibi saplanıyordu. Korkunçtu. Kadınlara bu ihtiyarın öyküsünü bana anlatmaları için her seferinde baskı yapıyordum. Ama onlar her seferinde reddediyorlardı. Bunu hatırlamak istemiyoruz artık. Sonraları bir tanesi ricamı kırmadı ve diğerleri de onun anlattıklarını tasdik etti. Bu ihtiyarın oğlu bir kadınla evlenmiş. O da bu kadını hiç istememiş. Üçü de aynı odada yaşıyorlar ve gün be gün aralarındaki sürtüşme büyüyormuş. Bir keresinde bir kavgada yaşlı kadın bir mutfak bıçağını kaptığı gibi geline saldırmış. Ama gelin de kuvvetli bir kadınmış ve hiç de öyle sakin biri değilmiş. Gülerek ihtiyarın elinden bıçağı almış ve "Sen kendini ne sanıyorsun? Bunu bana saplarken zorlanmaktan patlarsın sen," demiş. Bu tür sözlerle ihtiyarı iyice tahrik ediyor ve oğlu da ikisinin arasında kalıyormuş. Ve de kim haklı kim haksız bilemiyormuş. Karısı kaynanasını milise şikayet etmek istemiş ama oğlu annesine acıyıp engel olmuş. Ama sonraları annesinin nedensiz yere kötülükler yaptığını görünce karısının tarafını tutmaya başlamış. Bu ihtiyar kadın için kalbine saplanan bir bıçak darbesi olmuş. Sevgili oğlu onu yalnız bırakıyormuş ha. Aradan zaman geçmiş ve gelin gebe kalmış. Bir gün kendini iyi hissetmediği için işten eve erken gelip yatağına uzanmış. Uykuya dalar dalmaz da ihtiyar onun yatağına yaklaşmış ve elindeki baltayla gelinini parçalara ayırmış. Bununla da yetinmemiş. Oğlundan da intikamını almak için daha da korkunç bir şey yapmış. Adam eve gelince onun önüne bir çorba koymuş ve gelininin doktora gittiğini söylemiş. Oğlu çorbayı yiyip bitirdikten sonra da "Nasıl, karıcığının eti sana lezzetli geldi mi?" diye sormuş. Oğlu annesinin ne yaptığını anladığı anda aklını yitirmiş. İhtiyar da hapse atılmış. Bizim oradaki kadınlar bu kadının neden kurşuna dizilmediğini merak ederlerdi hep. Böyle bir insana gerek var mıydı? Bir gün sayım sırasında çekirgenin ortada olmadığını fark ettik. Bize sırada kıpırdamadan durmamız emredildi ve gardiyanlar bütün kampta onu aradılar. Acaba kaçmış mıydı? Sonunda onu su kaynatma bölümünde buldular. Kendini bir elektrik kablosuyla asmıştı. İyice sıska olduğu için elektrik kablosu onun ağırlığına dayanmıştı. Kadın ne kadar kötüyse de kendisine azap çektiren vicdanı ondan daha kuvvetliymiş demek ki. Evet, bu ihtiyarı tanımasaydım bu öyküye asla inanmazdım. İnanın çocuklar, kalbinde intikam hisleri besleyen kimse kendisine en büyük kötülüğü yapar. Şöyle derler ya, unutamayan ve affedemeyen insan ömrü boyunca bunun acısını çeker. Buna karşılık bir şey söylemek zor Sina. Sen bize insancıl derinlikler gösterdin. Ama insan bir olaya bu kadar derin bakmazsa, kötü bir insana iyice bir dersini vermekten daha güzel bir şey olamaz. O zaman insan intikam kadar tatlı bir şey yokmuş diye düşünür. Haklı değil miyim? Dedi Emma. Kadınlar rahatlayarak Emma'ya hak verdiler. Sina'nın öyküsü onları oldukça üzmüştü. İkinizden hanginiz haklısınız bilemiyorum ama bende durum şöyle. Ben birisine karşı kin besliyorsam ve intikam almak istiyorsam gözlerim ve kalbim öfkeden ve kızgınlıktan sanki kararır diye lafa karıştı Natasha. Bana kötülük yapan insan için aklıma gelen bütün cezalar onun bana yaptıklarına kıyasla cılız gözükür gözüme. Ama öfkem geçer geçmez de hayalimde yaptığım intikam planları beni ürkütür. Neyse ki hiçbirini uygulamaya kalkışmamışım diye sevinirim. Ama şimdi size ellerini kirletmeden de insanın nasıl intikam alabileceğini anlatacağım. Üçüncü öykü. Mühendis Natasha, ettiği telefonlarla sevgilisini derin bir buhrana iten bir arkadaşının öyküsünü anlatıyor. Arkadaşım Soya'nın sevgilisi Oleg ile hayatı pek öyle pespembe geçmiyordu. Bazen haftalar boyu ikisinin arası fevkalade iyi gider, bazen de haftalar boyu birbirlerini görmezlerdi bile. Ve bu da özellikle Oleg'in yeni bir av peşinde olduğu zamanlardı. Soya, Oleg'den daha büyük ve daha akıllıydı. Bu da Oleg'i doğrusu rahatsız ediyor, sık sık başkalarıyla ilişkiye girme ihtiyacını duyuruyordu. Ama o flörtler hiçbir zaman bağlayıcı bir ilişki haline gelemedi. Belki de kadınlar onun melankolik halinden hoşlanmıyorlardı ve o da her seferinde soyaya geri dönüyordu. Bizim aptal kız da onu affediyor ve her şey yeni baştan başlıyordu. Soya onu ne zaman evlenip bir çocuk sahibi olmak isteyip istemediğini sorsa, Oleg ev bulamayışlarını bahane ediyordu. Ama bir gün ev için para biriktirmeye karar verdi ve Soya'yı da para biriktirmeye teşvik ederek ona söz verdi. Böylece nihayet bizim de rahatsız edilmeden buluşacağımız bir köşemiz olur dedi. Sevişmek için bir yerlerinin olup olmaması Soya'nın pek umurunda değildi. Ama belki kalacak bir yerleri olursa Oleg bir aile kurmayı düşünebilirdi. Zaten ona tıpkı evli bir kadın gibi bakıyordu. Çamaşırlarını yıkıyor, yemeklerini pişiriyor, bulaşıklarını yıkıyor, hasta olduğu zaman yatağının başucundan ayrılmıyordu. Onu çok seviyordu ve bu da Oleg'in bütün maceralarından sonra pişman olarak tekrar onun kollarına dönmesinden ileri geliyordu. Bir yıl sonra ortak evlerdeki dairesine taşınabilirdi artık Oleg. Tabii Soya da para koymuştu oraya. Hemen yuvalarını döşemeye koyuldular. İkisi de şehrin altını üstüne getirip mobilya peşine düştü. Dostlarının kendilerine verdikleri eski eşyalarla yetineceklerdi. Gerekli tamiratla da birlikte uğraştılar. Tabii aralarında bir fark vardı. Oleg yaptığı her işte hanım misafirlerinin ziyaretlerini düşünüp sevinirken Soya da nihayet ortak bir evleri olacak diye sevinip duruyordu. Hatta evlenmekten bile vazgeçmeye razıydı. Önemli olan aynı çatı altında beraberce yaşamalarıydı. Oleg'in her arzusunu adeta gözünden okuyordu. O pencere kenarında çiçek sevdiği için botanik bahçesinden ufak fideler alıp saksılara dikiyordu. Yatağı, iskemleyi, masayı ve dolapçıkları süslemek için tığla dantel örtüler yapmayı öğrendi. Kısacası bir kuş gibi bazen ot, bazen tüy getirerek yuvasını süsledi. Artık esas olarak Oleg'in yanında kalıyordu. Annesinin yanına haftada sadece bir kez uğruyordu. Daktilo olarak pek fazla para kazanamıyordu ama eve iş alma imkanı vardı. Şanslarına da bir gazetenin yazı kurulunda çalışan Oleg'in bir daktilo makinesi vardı. Ve değişimli olarak bazen bir buzdolabının bazen de bir müzik aletinin parasını toparlamak için daktilo yazıyorlardı. Bir gece saat 2'ye doğru bizim telefon çaldı. Ahizeden, bitkin, neredeyse duyulmayacak kadar alçak bir sesle Soya'nın konuştuğunu duydum. ''Bu gece sende kalabilir miyim?'' ''Oleg beni gece yarısı sokağa attı. Bu halde anneme de gitmeme imkan yok.'' ''Tabii, hemen gel. En iyisi bir taksiye bin.'' dedim. Yarım saat sonra geldi. Son derece perişandı. Ayakta zor duruyordu. Diğerlerini uyandırmamak için mutfağa girdik ve Soya sordu. ''Evde vodka var mı?'' Ona bir bardak verdim, bir dikişte içiverdi ve kolları omuzlarına dolanmış halde orada öyle susarak oturdu. Bütün vücudunun titrediğini gördüm. Haydi artık ne olduğunu anlat dedimse de yanıt vermedi bile. Sadece bana bir içki daha ver ama daha büyük bir bardakla dedi. Ve bunu da bir dikişte bitirdi. Hala karşımda bir çuval gibi oturuyordu. Birdenbire kendisine olan hakimiyetini kaybetti, başı kollarının arasında masanın üzerine düştü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Tanrı'ya şükür şimdi rahatlayacak artık.'' diye düşündüm. Saçlarını okşadım ve onu zorladım. ''Haydi içini dök artık bakalım, her şeyi anlat bana.'' Yavaş yavaş sakinleşti ve neler olduğunu teker teker anlatmaya başladı. Her zamanki gibi eve vakitlice gelmiş, yemeği pişirip Oleg için süslenmiş. Kapıda görür görmez bir hınzırlık peşinde olduğunu hissetmiş. Oleg'in merhaba öpücüğü her zamankinden farklıymış. Her zamanki gibi derhal sofraya oturmamış, aksine kendi kendine ıslık çalarak evin içinde dolaşmış. Düşünceli düşünceli etrafına bakmış ve sonunda da patlamış. ''Biliyor musun Soya, önümüzdeki günlerde çok çalışmam gerekli. Bu nedenle de makine bana lazım. Sen de o arada birkaç günlüğüne annene gitsen nasıl olur?'' Soya bu lafın arkasından bir kovulma geleceğini kestiremeden ''Anneme mi?'' demiş. ''Bu hiç gerekli değil. Benim daktiloyla işim bitti. Makineye artık ihtiyacım yok. Ayrıca bir yığında çamaşır yıkamam gerekli. Sen rahatsız olmadan çalışabilirsin.'' O zaman Oleg daha açık konuşmak zorunda kalmış. ''Anlasana sevgilim, yarına birkaç arkadaşımı davet ettim. Yeni evi kutlamak istiyoruz. Senin burada olman pek hoş olmaz.'' ''O neden? Benim neyim eksik? Bütün arkadaşların zaten beni tanırlar. Birlikte yaşadığımızı da bilirler. Ben de onları bir kez daha görmek isterdim.'' Bunun üzerine Oleg, Yine de arkadaşlarıma karşı mahcup olurum. Ne de olsa biz seninle evli değiliz ve bizim böyle birlikte oturmamızı onlar nasıl karşılarlar pek bilemiyorum. İnsanın birbirini arada bir ziyaret etmesiyle evlenmeden aynı çatı altında birlikte yaşaması ayrı ayrı şeyler. Ayrıca bunun mesleğimi de olumsuz yönde etkileyeceğini unutma. Biliyorsun, ideolojik açıdan önemli bir işim var benim. Bu akşam arkadaşlar olmadan baş başa bir kutlama yapalım. Ha, ne dersin? Özel olarak şampanya ve konyak aldım. Soya da buna verecek bir cevap bulamadığından mutfağa girip yemeği hazırlamış. Baş başa oturmuşlar, müzik dinlemişler. Soya, Oleg'in ona söylediklerini neredeyse unutmuş bile. Ama Oleg, kurnaz bir şekilde sözü Soya'nın yalnızlığı sırasında kendine teselli aradığı erkeklere getirmiş ve öylesine sinsice konuşmuş ki Soya sonunda onun tuzağına düşüvermiş. Ve zaten Oleg'in bildiği şeyleri pişmanlık içinde ona bir bir anlatmış. O da sırf kavga çıkarabilmek için kıskanmış numarası yapmış. Laf lafı açmış, birdenbire Oleg bardağını bırakıp onu kolların arasına alarak ''Biliyor musun Soya, aslında sana gerçeği söylemek istiyorum.'' demiş. ''Bir zamanlar arkadaşlık ettiğim bir kız vardı. Sanat okulu öğrencisiydi hani, hatırlıyor musun? İşte o bana telefon ederek benimle görüşmek istedi. Yakında okulu bitiriyormuş. Benimle geleceği hakkında konuşmak istiyormuş. Ben de onu yarın akşam yemeğine davet ettim.'' Soya beyninden vurulmuşa dönmüş. Gözünün önünde bir görüntü belirmiş. O da bir yıkıntı yığını. Çiçek saksıları parçalanmış, yere saçılmış. Penceredeki perdeler yanmış. Oleg'in kitapları yırtılmış. Ve kendisi sanki yeni eve gelmiş gibi cin ve ceketle bütün bu perişanlığın ortasında cansız yatıyor. Bu görüntü birkaç saniye gözlerinin önünde gayet belirli bir şekilde canlandıktan sonra Oleg'e dönerek ''Hayır Oleg, bu olmaz.'' demiş. Oleg kaynamış sıcak suyun fokurdayıp taşması gibi birden yerinden fırlayıp hırsından avaz avaz bağırmaya başlamış. ''Cadı, nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Sanki böğrüme bir bıçak sapladın.'' ''Korkudan, çünkü o adi laflarınla beni gerçekten oydun.'' Oleg Soya'dan derhal evi terk etmesini istemiş ve bir çantanın içine onun öteberilerini tıkıp eline de jeanlerini ve ceketini tutuşturarak kapıya doğru itmiş. Hatta milise şikayet etmekle bile tehdit etmiş onu. Adam delirmiş olmalı. Soya'ya da evden gitmekten başka bir seçenek kalmamış. Neyse ki bana telefon etmeyi akıl etmiş. Ona vodka verip duruyordum. Sonunda tüm iradesi kırıldı ve yanıma yatağa yattı. Ertesi gün iş yerime telefon ederek bir gün izin aldım. Bu durumda Soya'nın ne yapacağını bilemediğimden onun yanında kalmak istiyordum. Soya son derece suskundu ve çok dikkatle düşünür gibi bir hali vardı. ''Ne düşünüyorsun Soya?'' diye sordum. ''İntikam mı?'' dedi. Ama Soya böyle bir şeyi kesinlikle düşünmemelisin. Zamanla acılar küllenir. Bu domuz herifi unutacaksın. Artık senin için ne anlamı olabilir ki onun? O seni sadece kullandı. O yine de suskunluğunu sürdürdü. Yanına oturdum. Kollarımı omzuna doladım ve her biri birbirinden korkunç olan intikam duygularının kafasından çıkarak bütün vücuduna yayılışını hissettim. Ve aynı anda dehşetle onun güldüğünü gördüm. Bu kötü bir işaretti. Ağlasaydı bence daha iyi olacaktı. Mutsuz bir aşk öyküsüne karışmış bir kadından daha kötü ne olabilir? ''Benim bir telefon etmem gerekiyor.'' dedi. Birdenbire sakin bir sesle ve telefonu eline aldı. Kanepeye oturarak Oleg'in numarasını çevirdi. ''Oleşenka'' dedi. ''Sen bana dün cadı dedin. Bulgakov'un cadılarının eleştirmen Latunski'nin evinde neler yaptıklarını hatırlıyor musun? Kendine dikkat et hayatım. O güzel yuvana ne kadar düşkünsün biliyorum. Benden evin anahtarını almaman büyük bir hataydı. Ben eve çok yakın oturan bir arkadaşımın yanındayım. Sen ise yarım saatlik bir yoldasın. Kız arkadaşınla planladığın o akşam yemeğini mahvetmeme yetecek bir zaman. Onu harap olmuş bir eve getirmek istemezsin herhalde, değil mi? Öyleyse hayatım, sana güle güle. Hayır hayır, vaktim yok. Kapamam gerekir telefonu. Haydi eyvallah. Telefonu kapattı ve katıla katıla güldü. ''Bunu gerçekten yapacak mısın Soya?'' diye korkuyla sordum. ''Yok canım, niye yapayım ki? Ama ne kadar çabuk eve döneceğini tahmin ediyor musun? Tabii hepsi bu kadarla da kalmayacak. Daha onu çok arayacağım. Sana söz veriyorum, harika bir gösteri olacak bu. Başrolde de tamamen köşeye sıkıştırılmış bu adam olacak.'' Soya sanki yeniden doğmuş gibi ayağa kalktı, bir duş aldı ve yiyecek bir şeyler istedi. Yaklaşık 2 saat sonra yeniden Oleg'e telefon etti, bu kez evine. ''Oleşenka, sana sadece şunu söylemek istiyorum. Deminki telefondan sonra kendimi berbat hissettim. Ancak şimdi kendime gelebildim. Bu nedenle de eylemimi şimdilik erteledim. Saat 7'ye doğru sevgilini almak istiyordun, değil mi? Doğru. Ben de bir yere gizlenip senin evden ayrıldığın zamana kadar bekleyeceğim. Senin evde olmadığın süreyi orayı paramparça yapmak için kullanacağım. Ah, ne rahat olacaksınız sonra. Hayır, konuşacak başka bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum. Eyvallah hayatım. Akşam geç vakitte Soya işi daha da ileri götürdü. Her yarım saatte bir Oleg'e telefon etti. Karşı taraf açar açmaz da kapattı. Anlaşıldığına göre Oleg evden ayrılmaya cesaret edememişti ve planlanan tatlı saatlerde suya düşmüştü. Yatmadan önce Soya bir kez daha telefon etti ve şöyle dedi. Kaderine boş yere karşı geliyorsun, Oleshenko. Günün birinde söylediklerim gerçekten başına gelecek. Kapının kilidini değiştirsen bile. Ev nasıl olsa birinci katta. Benim için hiç problem değil. Her an orayı parçalayabilirim. Her zaman. O günden itibaren de onu her yerde takip etti Soya. Evde, işte. Oleg kendini her yerde gözleniyormuş gibi hissetti. Huzurlu tek bir an geçiremedi. Birkaç ay sonra evini değiştirdi Oleg. Ama Soya yine de adresini buldu ve oraya da telefon etti. Çok ihtiyatlı bir hareket doğrusu. Şimdi 8. katta oturuyorsun. Ama benim aklıma yine de bir şeyler gelir ve aklıma geleni de yaparım. Bir gün geleceğim, beni bekle ve beni düşün sevgilim. Zamanla olay unutulur gibi oldu. Soya sakinleşti. 2 yıldan beri de başka biriyle yaşıyor. Birbirlerini çok seviyorlar. Ama arada bir bana gevezelik etmeye geldiği zaman eski günleri konuşuruz. İşte o zaman Oleg'i hatırlar ve müthiş bir intikam duygusu sarar her yanını. İpnotize edilmiş gibi telefona sarılır ve onun numarasını çevirip eski plağı tekrarlamaya başlar. Bir keresinde telefonu bana uzattı. Aman tanrım, Oleg'in sesi nasıl da değişmişti. O tok sesli adam sanki üfler gibi konuşuyordu. Konuşmasından sanki karşımızda yaşlı, yorgun bir adam varmış gibi bir hisse kapıldık. Ne aptallık, dedi Emma. İşte burada ben kendi çevremi överim. Ne örf adet tanır ne de maddiyata önem veririz. Evet, bu tiyatroyu yapmasa da olur da arkadaşın, dedi Sina. Bu adi herifi def et, olsun bitsin. Akıllı olmak kadınlara yaramaz. Bir kadın ne kadar iyi olursa erkek de o kadar kötü olur. Daha basit ve tahsilsiz bir kadın ona daha uygundu. İşte hepsi bu kadar. Bu senin gerçeğin Sina, dedi Larissa. Ama komiklik şu ki basit bir kadın bir yığına bakar bakmaz onun bok olduğunu anlar. Aydın bir kadın ise bu pislikten krema yapmayı umar. Midesine her şeyi doldurur ve ancak midesi bulanınca işin peşini bırakır. Ve onun erkek karşıtı ise kendinden üstün kadınlara pek meraklıdır. Çünkü bütün kuvvetiyle aşağıya, kendi seviyesine düşürmeye meraklıdır. Onun olmasını istediği yerde görünce de tepesine çıkar, eziyetler başlar. Ve ne olup bittiğini anlayana dek olay felaketle sona erer. Ama erkeklerine eziyet eden kadınlar da var, dedi Olga. Tabii, ama bu yine de pek sık rastlanan bir olay değil. Ve bir kadın da kurbanının o kadar uzun süre eziyet çekmesine tahammül gösteremez zaten. Sen ne dersin Natasha? Her gün Oleg'e rastlasaydı ve onu görseydi Soya onu affetmez miydi acaba, diye sordu Emma. Tabii ederdi. Sonunda bu gösteriyi sadece adet yerini bulsun diye yaptı zaten. Uğradığı hakareti hazmedebilmek ve bu adamdan kurtulabilmek için yapmıştı bunu. Yoksa bir insana, başka bir insana eziyet etmenin kötülüğü nasıl öğretilebilir ki? Eğer bu Oleg de biraz kalp olsaydı, yaptığı ayıbın bilincinde olur ve utançtan yerin dibine geçerdi. Güleyim bari, diye atıldı Albina. Hangi erkek bir başkasıyla yatma olanağı doğunca başkasına saygı duyar, hatta yaptığından utanır ki? Böyle bir durumda onun kalbi yumurtalarında çarpar. Albina, diye bağırdı Irishka öfkeyle. Senin hayatında sana karşı iyi davranan ve seni gerçekten seven bir erkek olmadı mı? Oldu bir tane. Bana olan aşkından ve kendi akıllı usluluğundan az daha suçsuz bir kızın mahvına neden oluyordu. Sıra bana gelince size bundan bahsedeceğim. Önce Valentina bize ne anlatacak bakalım, önce onu dinleyelim. 22. ayrımın sonu, sayfa 248.